Attention. Hamdolsun. Öncelikle çok çok kıymetli bir misafirimiz var bugün. Tamam, Ben and Abby. Şimdi bunlar İngiltere'den geldiler ama onların özelliği nedir? Ben 17 yaşındayken beni ilk kiliseye davet eden arkadaşımdı. O iman etti. You don't know what we're talking about. O iman etti. Sonra beni çağırdı. Benim hayatımda mükemmel bir şey oldu diye. Beni kiliseye çağırdı. Beraber kiliseye giderdik. Ben de ondan sonra tövbe ederek Rabbime iman ettim. Ve hayatım tamamen değişti. O zaman bir minnettarlığım var. Bu adama karşı bir saygım var. Onlar işte turist olarak İstanbul'a geldiler, geziyorlar. Öyle. Başka misafirlerimiz varsa hoş geldiniz gerçekten. İyi ki varsınız, iyi ki katıldınız bugün. Sizi görmek aramızda harikadır gerçekten. Biz yaz boyunca Şimşon hikayesini çalışıyorduk, işliyorduk. Ve bugün en son bölümüne geldik. Yani bugün Şimşon'u öldüreceğiz ve gömeceğiz. Allah razı olsun. Ve bakalım yani bu Rab'in sözü ve ne zaman ki okursak Rab bizimle konuşuyor. Çünkü Rab bizimle konuşan bir Tanrı'dır, değil mi? Ağzı var ki konuşuyor, gözleri var ki görüyor bizi. Kulakları var ki duyuyor bizim dualarımızı. Böyle bir Tanrımız var, diri bir Tanrımız var. Bizimle ilgilenen bir Tanrımız var. O zaman bugün Hakimler kitabındayız. Hakimler 16 ve 21. ayet. Bu çalışmıyorsa, çalışıyor mu? Ha? Graham? Çalışıyor mu?
Hamdolsun.
O zaman geçen sefer Şimşon düşmanları tarafından yakalandı. Yani bu güçlü, işte kahraman, kurtarıcı, halkını salıveren adam en sonunda yakalandı. Onun düşüşünü gördük. Onun saçları kesildi. Benimki gibi. Onun gözleri oyuldu. Ve okuyoruz ayeti. Hakimler 16 ve 21. Filistliler onu yakalayıp gözlerini oydular. Gazze'ye götürüp tunç zincirlerle bağladılar. Cezaevinde değirmen taşına koştular. Bu arada Şimşon'un kesilen saçları uzamaya başladı. Ve bu durumu görüyoruz. Bu çok işte acınacak bir durum. Ve gördük ki geçen sefer aslında Şimşon'un hikayesi insanoğlunun hikayesidir. Bizim hikayemizdir. Çünkü Adem ile Havva'dan bu yana oldum olası insanoğlu da aslında bu durumdadır. Bir haysiyet ile yaratıldık, yaratılışın tacı olarak. Ama bizim aslında saçlarımız kesildi, istersen iblis tarafından. Gücümüzü yitirdik, onurumuzu yitirdik ve biz de utanca uğradık. Ve Rab bizden ayrıldı. Ve biz Şimşon gibi aslında gözlerimiz oyuldu. İnsanoğlu aslında kör. İyi kötüyü göremiyoruz. Hikmetimiz yok. Nereye gideceğimizi de göremiyoruz. Bilinçsiz, bilgisiz. Biz aslında insanoğlu olarak, bir ırk olarak cezaevindeyiz. Tutsak olduk. Yani kutsal yazıların bir lafı var. Aslında çok ağır bir sözleri var. Diyor ki, siz iblisin tutsaklarısınız. Kölelerisiniz, siz günahın kölelerisiniz diyor. İşte bazılarımız, bugün kiliseye geldim, teşvik alacaktım, işte hikayeye bak. Ve aslında diyor ki bir değirmen taşına koştular. Yani kör, gücü gitti, onuru gitti ve böyle dönüyor. Aynı çark içinde sürekli yoruluyor, hiçbir yere gitmiyor ve aslında kutsal kitaba göre bu çok net bir resim. İnsan oğlu bu durumdadır. Tamam mı? Şimdi modernizmde insan oğlunun geliştiği zannedildi. Bir yere gittiği zannedildi. Medenileştiği zannedildi. Tamam, biz atalarımızdan daha gelişmişiz, daha iyiyiz diye zannedildi. İşte 18. 19. yüzyıllarda öyle düşünüldü. Ama sonra ne oldu? Yani 20. yüzyılına geldik. İki Dünya Savaşı'ndan sonra, Hitler'den sonra, Stalin'den sonra, soykırımlardan sonra, nükleer bombalardan sonra anladık ki atalarımızdan gelişmiş değiliz. Atalarımızdan iyi değiliz ki. Gelişmiyoruz, iyileşmiyoruz, medenileşmiyoruz. Biz dönüyoruz. Aynı hatalar, aynı günahlar, aynı problemler. Hiçbir yere gitmiyoruz. Bu resim insanoğlunun resmidir kutsal kitaba göre. Bana inanmazsan okuyacağım şimdi Romalılar 6 ve 16. Şöyle diyor. Ya ölüme götüren günahın ya da doğruluğa götüren söz dinlerliğin kölelersiniz. Diyor ki ama şükürler olsun Tanrı'ya eskiden günahın köleleri olan sizler adandığınız öğretinin özüne yürekten bağlandınız, günahtan özgür kılınarak doğruluğun köleleri oldunuz. Mesih'e gelmeden önceki beni kiliseye çağırmadan önceki durum neydi? Günaha kölelik, körlük, görememezlik, hiçbir yere gidememezlikti. Ve herkesin durumu aynıydı, değil mi? Köle, tutsak. Elif Şafak, bunu geçen sefer okudum zaten bir alıntı olarak, meşhur Türk yazarı şöyle yazmıştı bu durumda ilgili. Alttan alta birçoğumuz aynı dertten mustaribiz. Tamamlayamadığımız bir eksiklik duygusunu, azalmayan bir bezginliği sırtımızda un çuvalı gibi taşıyoruz. Monoton bir değirmen taşı günlerin akışı. Dönüyor kendi ritmiyle, bizi o çarkın dışına çıkaracak bir aşk arıyoruz, sıra dışı bir sevda. Elif Şafak farkında, görüyor. Yani biz, her birimizin hayatı böyle, dönüyoruz aynı çark içinde, hiçbir yere gitmiyoruz. O zaman dışarıdan gelen bir kurtarıcı lazımdı. Tamam mı? O zaman bunu görüyoruz. Şimşon'un durumu, insanoğlunun durumudur. Peki ne olacak? Çünkü bu çok, aslında bu çok trajik bir hikaye, Şimşon'un hikayesidir. Kutsal kitaptaki hikayelerin çoğu mu diyeyim, mutlu sonu değildir. Hollywood değil yani. Gerçek, yani Türk filmlere bakarsan Hollywood'dan tamamen farklı değil mi? Yani işte bir sinemaya git. Tamam mı? Sinemanın dışına otur. Bir Amerikan filminden çıkanlara bak. Herkes güler yüzlü. Çünkü mutlu sona vardık. Tamam mı? İşte bir Türk filminin işte sinemadan çıkanlara bak. Herkes kendilerini keserek çıkıyor böyle. Aslında daha da gerçekçi. Kutsal kitaptaki hikayeler genelde nasıl bitiyor? Üzücü bir şekilde ama az da olsa biraz umut var. O zaman ne okuduk? Bu arada Şimşon'un kesilen saçları uzamaya başladı. Azıcık bir umut var. Tamam mı? Durum bu. Şimdi hikaye devam ediyor. Ayet 23. Filist beyleri ilahları Dagon'un onuruna çok sayıda kurban kesip eğlenmek için toplandılar. İlahımız, düşmanımız Şimşon'u elimize teslim etti dediler. Halk Şimşon'u görünce kendi ilahlarını övmeye başladı. İlahımız ülkemizi yakıp yıkan, birçoğumuzu öldüren düşmanımızı elimize teslim etti diyorlardı. İyice coşunca, aslında bu ne demek? İyice sarhoş olunca, Şimşon'u getirin bizi eğlendirsin dediler. Şimşon'u cezaevinden getirip oynatmaya başladılar. Sonra sütunların arasında durdurdular. Şimdi şu durumu canlandırmamızı istiyorum. O zaman bir tane Şimşon lazım. Herhalde kel olması lazım. Tamam mı? Ve körsün. Tamam, gözlerini kapatacaksın. Şimdi birkaç işte düşman lazım. Bir iki kişi gelsin. Sen gel. Tamam, 5-6 düşman lazım. Sen göremezsin. Tamam mı? Ali abiye düşman olacak. Gel. Onun etrafında. Sen de gel. Tamam. Şimdi evet, iteceksiniz. Oynatacaksınız. Tüküreceksiniz. Tamam mı? Şimdi döveceksiniz. Tamam mı? Okay. Tamam. Oturalım. Bence bu olmadı. Şimdi adam nasıl hissedecek kendini? Yapayalnız, evet. Keşke yaşamasaydım belki de. Eşsiz, dostsuz, yapayalnız. Değil mi? Başka ne olacağını da bilmiyor. Kör adam, işte dövüyorlar. Utanç verici. Çaresizlik. Nasıl kurtulacağım bundan? Değil mi? Evet, bir korku da var. Ne olacak, ne gelir başıma? Şimdi biz bunu bazen yaşıyoruz, değil mi? İmanlılar olarak. Yani işte imansızlar arasında bazen böyle hissedebiliriz kendimizi. İşte bizi hor görüyorlar, alay ediyorlar. Değil mi? Hamdolsun İstanbul'da çok fazla dövmüyorlar ama bu da olabilir. Ama işte iş yerimizde olsun, işte mahallemizde olsun, ailemiz arasında olsun. Bazen kendimizi böyle hissedebiliriz. Yapayalnız. Eşsiz dostsuz, çaresiz, umutsuz, korku da hissedebiliriz, değil mi? Bunu görüyoruz hikayede ve o zaman Şimşon ne yaptı o esnada? Ne yaptı kendini öyle hissettiğinde? Dua etti. Ve bunu biraz sonra göreceğiz. Nasıl dua etti ve ne yaptı? Çünkü her zaman bir çaremiz var. Rab'be başvurabiliriz, dua edebiliriz. Yalnız olsak bile. Ama görüyoruz ki işte burada onlar o tapınak içindeler. Yani bu Dagon'a olan, kötü olan, putperest, korkunç, pis bir tapınak içindeler. Ve bu bir Yahudi için bu bayağı kötü olacaktı. Oraya girmek bile onu kirletecekti. Yani işte kötü hissettirecekti. Ve bu tapınak hikayedeki dünya sistemini temsil ediyor. Dünyevi deriz ya, işte dünya sisteminin kurduğu, bina ettiği bir bina var. Ve hepimiz onun içinde yaşıyoruz aslında. Dünya sisteminin işte siyasi olsun, ilişkisel olsun, maddi olsun, ekonomik olsun, içinde yaşadığımız bir ev var. Dünya sistemi. Mesih'e karşı diklenen safsatalar üzerine kurulmuş. Tamam mı? Ve aslında bu hikayede bunu görüyoruz. Yani adam o tapınağın içinde ve biz de imanlılar olarak bu sistemin içinde yaşıyoruz. Ve kendimizi böyle hissedebiliriz, korkabiliriz, çaresiz hissedebiliriz, umutsuz hissedebiliriz. O zaman adam ne yapıyor? Dua ediyor. Ayet 26. Şimşon elinden tutan gence beni tapınağın damını taşıyan sütunların yanına götür de onlara yaslanayım dedi. Tapınak erkeklerle kadınlarla doluydu. Bütün Filist beyleri, kralları da oradaydı. 3000 kadar kadın erkek Şimşon'u oynayışını damdan seyrediyordu. Şimdi hikayeyi takip ettiysek gördük ki işte 300, şimdi 3000 kötülük katlanarak artıyor ve Şimşon'un gücü de katlanarak artıyordu. Ve şimdi ayet 28. Şimşon Rab'be yakarmaya başladı. Ey egemen Rab, lütfen beni anımsa. Ey Tanrı, bir kez daha beni güçlendir. Filistlilerden bir vuruşta iki gözüm öcünü alayım. O zaman düşmanlarımız bizi kuşattığında, kendimizi kötü hissettiğimizde ne yapmalıyız? Rab'e gidelim. Dua edelim, yalvaralım. Rab'i yoralım. Rab'i bizden biktirelim. Tamam mı? Bir ayet var, çok sevdiğim. Bu hafta okuyordum biraz bu konuda. Yani işte dua konusunda. Ve ayet Yeşaya 26:7 diyor ki, ey Rab'e sözünü anımsatanlar, Yeruşalim'i pekiştirene, onu yeryüzünün övüncünü kılana dek durup dinlenmeden Rab'e yakarın, ona rahat vermeyin. Yani Rab'i rahatsız edeceğiz, biktireceğiz, tamam mı? Bezginleştireceğiz, bezdireceğiz. Ya, değil mi? Yani işte sen dua ettiğin zaman ilk yorulan kim? Sen mi, Rab mı? İlk işte pes eden, bir güreş resim var değil mi? Yani işte bazen duada böyleyiz. Ya Rab lütfen ne olur senin sözüne sadık Tanrı. İlk pes eden kim? Sen mi Rab mı? Kim bıkıyor? Rab bıkıyor mu senin dualarından? Bıksın. Öyle diyor. Yani İsa Mesih bir hikaye anlattı bu konuda. Yani dua etmemiz konusunda bizi teşvik etmek için. Ve dedi ki bir köyde bir kadın vardı, dul kadın, tamam mı? Ve her gün yargıça geliyordu, hakkımı ver, hakkımı ver diye yalvarıyor. Ve anlattığında sanki komik bir hikayeydi. Sanki işte adam işte iş yerine gidiyor, orada kadın var. Yargıç bey, hakkımı anlatsa, tamam mı? Sonra işte eve gittiğin zaman yatacak yatağın altından kadın çıkıyor. Yargıç bey, buradayım, bekliyor. Yani sürekli işte. Ve adam diyor ki artık kurtulayım bu kadından, bıktım artık. Hakkını vereceğim. Tamam mı? Ve İsa Mesih diyor ki bizim Tanrımız bu yargıçtan beter olamaz. Bizim Tanrımız bu yargıçtan duyarsız olamaz. O zaman onu bıktıralım bir şekilde. Yoralım. Ve Şimşon bunu yapıyor burada. Diyor ki Rab biliyorum ki günahkarım. Biliyorum ki saçlarım kesildi. Biliyorum benden ayrıldın ama beni bir kez daha anımsa. Ve Rab merhametlidir. Değil mi? Ve bizi hatırlayacaktır. Ekim ayı, bu kilisede bir dua ve oruç ve yalvarış ayı ilan edeceğiz. Ay boyunca dua edeceğiz, oruç tutacağız çeşitli şekillerde. Ve dua konusunda duracağız. Neden? Çünkü ikinci kilisemiz açılacak. O ayda Üsküdar'da on dua lazım. Onun dışında işte birçok şeylerimiz olacak. Rab'in gücüne ihtiyacımız var. Peki başka ilginç bir şey var. Diyor ki işte ya Rab beni bir kez daha güçlendir. Filistlilerden bir vuruşta iki gözümün öcünü alayım. Şimdi öç için dua edilir mi? Yeter ki ben almayayım, Rab alsın diyorum. Yani evet. Şimdi Rab diyor ki bizim onurumuz onunkine bağlıdır. Biz ona aitiz. Biz onun adını taşıyoruz. Onun ailesinin bir parçasıyız. Tamam mı? O zaman bizi utandıran Rabbimizi utandırmış oluyor. Çünkü o bizde yaşıyor. Biz onun himayesinde bulunuyoruz artık, tamam mı? O zaman bizim onurumuz onunkine bağlıdır. Şimşon burada bunu anlıyor. Ya Rab senin adın için, senin onurun için beni anımsa. Ve biz o şekilde dua edersek olur diye düşünüyorum. Yanılmıyorum zaten işte mi dedin? Hamdolsun. Şimdi bunu neden tartışıyoruz? Çünkü yok tartışmıyoruz da bu neden önemli bir konu? Çünkü Rab Mesih'e göre düşmanlarımızı seveceğiz. Affedeceğiz. Tamam mı? Ve ırç almayacağız. Hiçbir zaman intikam hakkımızdan vazgeçtik. Vaftiz olduğumuz zaman intikam alma hakkımızdan vazgeçtik. Artık böyle bir şey kalmadı. Ama bizim onurumuz Rab'inkine bağlı olduğu için, onun adını taşıdığımız için Rab bunu hissediyor. Onu demek istiyorum. Sen aşağılandığın zaman, hor görüldüğün zaman Rab bunun acısını hissediyor. Çünkü biz Rab'in birer parçasıyız. Anladınız mı? Okay. O zaman devam ediyoruz hikayede. Çok az kaldı. Birazdan Şimşon'u öldüreceğiz. Sonra 29. Sonra tapınağın damını taşıyan iki ana sütunun ortasında durup sağ eliyle birini, sol eliyle ötekini kavradı. Tamam mı? O zaman çocuk onu oraya getiriyor. Diyor ki işte sütunlara yaslanayım. O zaman sağ elini birine, sol elini öbürüne koyuyor. Kalabalık olduğunu anlıyor orada. Filistlilerle birlikte öleyim diyerek bütün gücüyle sütunlara yüklendi. Tapınak Filist beylerinin ve bütün içindekilerin üzerine çöktü. Böylece Şimşon ölürken yaşamı boyunca öldürdüğünden daha çok insan öldürdü. Şimdi ne öğretiyoruz bu kilisede? Aslında burada söz konusu ne? Fedakarlık. Şimşon'un buradaki fedakarlığını görüyoruz. Diyor ki eğer ölsem bile halkımı, ailemi, dışarıdakileri özgürleştireceğim. Çünkü bütün Filist beyleri burada ya, işte sistem, tapınak burada ya, onların putları burada ya, hepsini yıkacağım, yok edeceğim ki benim ezilen, zulüm gören halkımı özgürleştireceğim, kurtaracağım. O zaman burada bir fedakarlık söz konusu oluyor ve benim hayatım feda olsun, halkım kurtulsun. Gerçek önderlik zaten fedakarlıktır, değil mi? Halkın bu zalim kölelikte devam etmektense ben öleyim, onlar özgür olsun. Ve bu yüzden son ayette onun ailesinin Şimşon'u onurlandırdığını görüyoruz. Okuyoruz ki Şimşon'un kardeşleriyle babası Manoah'ın bütün ailesi onun ölüsünü almaya geldiler. Şimşon'u götürüp babasının Sora ile Eştaol arasındaki mezarına gömdüler. Şimşon İsrail'i 20 yıl süreyle yönetmişti. Yani hayat boyunca bu işte başıboş, delikanlı, işte serseri bir mayın gibi dolaşan adam, işte yakan adam. En sonunda ailesi onu onurlandırmak istiyor. Neden? Çünkü ailesini kurtardı kendi hayatın pahasına. O zaman onu anmak istiyorlar. Ama ne yazık ki bu geçici bir kurtuluş. Bir nesil boyunca, bir sonraki nesil yeni Filist beyler ortaya çıkacak. Yeni tapınaklar bina edilecek. İşte yeni zalim insanlar çıkacak ve bu kölelik devam edecekti. O zaman bu geçici bir nesil boyunca bir çözüm sadece. Ve içimizdeki ruhani olan körlüğümüz, günaha tutsaklığımız da çözüm sağlamadı. Değil mi? Ama burada bir an için İsa Mesih'teki müjdesini görüyoruz. Bu bir işarettir. Bu bir örnektir, bir örnektir. Çünkü geleceğe baktığımız zaman gerçek kurtarıcımız İsa Mesih'i burada görüyoruz. İsa dedi ki, elle yapılmış bu tapınağı yıkacağım. Ve üç günde elle yapılmamış başka bir tapınak kuracağım. Ve ölümünden bahsediyordu. Dedi ki ben Öldüğüm zaman, çarmıhta öldüğüm zaman, Şimşon'la aynı konum aslında böyle. Mesih çarmıhta kendi hayatını feda ediyordu ve bütün dünyadaki sistemi tapınağı, dünyadaki putperestlik, açgözlülük, iğrençlik yıkıyordu. Yok ediyordu. Dünya sistemini yok ediyordu, kaldırıyordu, siliyordu ki biz onun içinden kurtulalım diye. Ve diyor ki elle yapılmamış başka bir tapınak kuracağım. Yeni yaratılış ortaya çıkacak. Eski şeyler geçmiş, her şey yeni olmuştur. İsa Mesih'in çarmıhtaki ölümü sadece bireysel kurtuluş sağlamadı ki. İşte seni cennete alayım. Bütün dünyadaki sistem yıkıyordu Mesih. Yeni bir gökyüzünü ortaya sunmak için, yeni bir yeryüzünü ortaya sunmak için, değil mi? O zaman hikayemiz tamam, buraya kadar geldik. İşte Şimşon öldü ve burada Mesih'in fedakarlığını görüyoruz. Bilmeliyiz ki kardeşler, kutsal kitabın neresinden okursan oku, orada bir an için Mesih'in müjdesini göreceksin. Çünkü bütün bu hikaye Mesih'e işaretliyor. Ve Şimşon hiç mükemmel bir adam değildi. Çok delikanlı, başıboş bir adam. Demiş, ne dedik? Güçsüz, güçlü adam. Ama onun hayatında bile Mesih'in hikmetini, müjdesini ve kurtarışını görebiliriz. Hamdolsun. Bu ne demek? Demek ki senin hayatında bile Mesih'in müjdesi parlatabilir. Değil mi? Çünkü hiçbirimiz mükemmel değiliz de Tanrı bizde yaşıyor. Biz örnek olabiliriz. Biz bu nuru saçabiliriz insanlara. Mükemmel olmasak bile, güçsüz olursak bile Tanrı'nın lütfu ne kadar yüce ki. Bu adam belki ölç almak isteğiyle birçok kişiyi öldüreceğim düşünüyordu. Ama bu da bile Tanrı günahın içinden bile yüceliğini ve sevgisini ve kurtarışını gösteriyor. Hamdolsun. Tanrımız o kadar büyük. O kadar yüce. Ve şimdiki durum ne? Dünyadaki durum ne? Çarmıhtan bu yana 2000 yıl boyunca Mesih'in elleri dünyevinin sütunlara dokunuyor. Ve Mesih var gücüyle yaslanıyor. Ve dünya sistemi çökmek üzere. O zaman biz ne yapmalıyız? Kaçmalıyız bu eğer bu bina yıkılmak üzereydi olsaydı siz ne yapardınız? Hemen kaçardınız, değil mi? Ve işte biz de kaçalım. Mark'ın geçen hafta dediği gibi kaçalım, yanmayalım. Bunun içinde bulunmayalım. Mesih başka bir tapınak bina ediyor. Elle yapılmamış bir tapınak. Kendi halkı, kendi kilisesi, kendi yeni yaratılışı. Onun içinde bulunalım. Değil mi? O zaman işte müjdemiz bu. Mesih bizi o kadar çok sevdi ki kendi canını verdi. Hamdolsun. Ailesini, sevdiklerini, arkadaşlarını, bizleri kurtarmak üzere. Biz son bir ilahi söyleyeceğiz beraber. Ana geldikçe ayağa kalkalım ve dua edelim. Dua edelim kardeşler. Ya Rab, nasıl bir sevgi bu? Ölümü göze alarak çarmıhtayken ne yaptığını %100 biliyordun Rab. Nasıl acı çektin? Nasıl aşağılandın? Nasıl hor görüldün? nasıl üzerine tükürüldü, nasıl dövüldün. Hepsi bizim için var. Hepsi bu acımasız, duyarsız dünya sistemi yıkılsın diye, çöksün diye, yenilensin diye. Bunları hepsini göze aldın ya Rab. Bile bile. Hamdolsun Rab. Bizi o kadar çok sevdin ki. Biz hep aklında bulunuyorduk ya Rab. Hep bizi düşünüyordun ya Rab. Olur mu böyle bir şey? Dünyanın kralı, yaratıcısı beni mi düşünsün? Hamdolsun ya Rab. Şükürler olsun. O sevgini hissediyoruz. Onun içinde yaşamak istiyoruz ve sana layık bir şekilde yürümek istiyoruz ya Rab. Gel kutsal ruh, bize yardım et. Bize yardım et. Biz görelim ya Rab. O eski tapınaktaki arkadaşlarımızı da kurtarmak istiyoruz. Onlara da seslenmek istiyoruz ya Rab. Çünkü her şey yıkılmak üzereyken onları görüyoruz ve acıyoruz. Ya Rab, dua etmek istiyorum. Ailelerimiz için, çevredekilerimiz için, sevdiklerimiz için dua ediyorum ya Rab. Birçok kişi kurtulsun, birçok kişi kaçsın. Ya Rab, İstanbul için dua ediyorum. Burada yüzlerce, binlerce, on binlerce, milyonlarca kişi sana gelsin ya Rab, kurtulsun. Ya Rab, yalvarıyoruz sana, bizi anımsa. Unutma bizi, unutma Türkiye'yi. Ya Rab, yeni bir tapınak yapıyorsan, biz de onun içinde çalışmak istiyoruz. Biz de onu seninle beraber bina etmek istiyoruz, yeni tapınağını. Biz de bir rol almak istiyoruz, bir görev üstlenmek istiyoruz ya Rab, yeni tapınağında. Gerçekten Baba, her birimizi görevlendir, her birimizi meshet. Her birimize armağanlar ver ki, güç ver ki, enerji ver ki, seninle beraber çalışalım diye. Gel kutsal ruh, gel kutsal ruh. Kardeşlerim için yalvarıyorum, kendim için yalvarıyorum ya Rab. Her birimiz nereye gidersek. Yüce isminle. Amin.